Ayrım 12, sayfa 139. 16. Uciğeri bölgesi, Peru. Yalnızca 20 dakika sonra, yüzlerce küçük hayvan leşinin yanından ya da üzerinden geçtikten sonra, şah bir iskele gördü. Burası konakladığı yere o kadar yakındı ki, iskeleye bağlı tekne aynen bir gün önce cipin olduğu gibi yakılıp kömür olmuştu. Geride iz bırakmıyor, tüm izleri yok ediyorlardı. Ama yalnızca bir tek teknenin yakılmış olması gördüğü duman miktarını açıklayamazdı. Şah motoru durdurup iskeleye doğru ilerledi. Teknesini iskeleye bağladı, sırt çantasını taktı. M1 Grand tüfeği ileride, ormanın içine doğru ilerledi. Bakımlı bir patikaya ulaştığında balta girmemiş ormanın tam olarak bu bölümünde zeminin ağaçlar dışında her türlü küçük ya da büyük bitki örtüsünden temizlenmiş olduğunu gördü. Şah gökyüzünü kapatan büyük ağaçların yapraklarının oluşturduğu yaprak kubbeye baktı. İnşaat yapmak için ormanın bitki örtüsünü temizlemiş ama doğal ağaç yapısını korumuşlar diye düşündü. Çok zekice. Arazi aşağı doğru meyilliydi. Biraz ilerleyince bir vadiye ulaştı. Burada bir zamanlar büyük modern bir tesis olduğu anlaşılan bir yerleşkenin henüz dumanı tüten kalıntıları görünüyordu. Gerçi en ufak bir yaşam belirtisi bile yoktu. Ama Şah pek de rahatlamadı. Tedirgindi. Burada korkunç bir şey olmuştu. Ve onu rahatsız eden de ne hala tüten küller ne de havadaki bakırı andıran kan kokusuydu. Kollarındaki tüylerin diken diken olduğunu hissetti. Omurgasının ürperdiğini hissediyordu. Aynen bir gece önceki gibi acı, tiz bir feryat, bir böğürtü ormanda yankılandı. Ses bu kez çok yakında. Dizlerinin üstüne çöktü. Mebur silahını omzuna aldı ve olası herhangi bir hareketi beklemeye başladı. Burada dışarıda ormanda bir şey vardı. Bir geceki önceki kıyımı yaşayan ve bir şekilde sağ kalmayı başaran biri. Şah birden soluk alamadığını hissetti. Bir gece önceki katliamdan kurtulan yalnızca bir tek kişi olabilirdi. Katilin ta kendisi. Şah ağır ağır tepeden aşağı indi. Olası her hareket ya da saklanma noktasına tüfeğini yöneltiyordu. Ses yinelenmedi. Şah herhangi bir yaşam belirtisine de rastlamadı. Henüz fark edilmemişti. Kalıntıların içinde dolaşır, yangından kalanları incelerken kanıt bulma isteği o an için doğal olan kaçma içgüdüsünü bastırdı. Yangında zeminin kapladığı birkaç metrekare döşemelik muşamba alevlerden kurtulmayı başarmıştı. Ve de üç görüşlü birkaç Amerikan malı tip B priz. Yarım saatlik ağır dikkatli metodik bir incelemenin ardından pek bir ilerleme sağlayamamıştı. Feryat sesleri kesilmemişti. Ama bu kez çok daha uzaktan geliyordu. Yine de her an tetikteydi. İncelemeleri onu bir helikopter pistinin enkazına kadar götürdü. Pierce buradan hava yoluyla mı götürmüşlerdi? Onun izini yine mi kaybetmişti? Yoksa cesedi buradaki küller arasında mıydı? Şah bu kötü düşünceleri kafasından silerek bakışlarını kömür olmuş kalıntılarda gezdirdi. Kül ve kalıntılardan anladığı kadarıyla burada en azından birkaç hektarı kaplayan devasa bir tesis bulunmaktaydı. Binaların çok katlı olduğu belliydi. Şah büyük olasılıkla binalar dev ağaçların oluşturduğu yaprak kubbenin tam altına kadar yükseliyorlardı diye düşündü. Helikopter pistindeki ani bir patırtıyla silahı elinde ateş etmeye hazır o yöne doğru döndü. Tam ayağının biraz ötesinde kıpırdanan bir yaratık vardı. Derisi ormanın bitki örtüsüyle tam bir uyum içinde olan, tipik kamuflaj renklerinde yaklaşık 4 metre uzunluktaki bir boa yılanı helikopter pistinin beton zeminde acıyla kıvranıyor, 5 santim derinlikteki yaralarından kanlar fışkırıyordu. Şah başını yukarı kaldırdı ve helikopter pistinin üzerinde de yaprak kubbeyle kaplı olduğunu görünce çok şaşırdı. Sağa baktığında ağaçların dallarının bir noktada belirli bir açıyla kesilmiş olduğunu ve o noktadan gökyüzünün net olarak göründüğünü fark etti. Kaşlarını kaldırdı. Demek helikopterler buraya inmek için belirli bir eğimle geliyor. Ağaçlar arasındaki bu geçitten iniş ve kalkış yapıyor. Bu arada helikopter pisti yaprak kubbeyle gizlenmiş oluyordu. Oldukça riskli ve tuhaf bir durumdu bu. Bu tesis her kime aitse keşfedilmemek için her şeyi yaptığı anlaşılıyordu. Herhangi bir gün önce onun nehirden geldiğini saptamış, hemen izlerini yok edip kaybolmuşlardı. Yılan birkaç kez daha delicesine çırpındıktan sonra öldü. Şah hayvanın ölüsünün yanına diz çökerek inceledi. Yaralar aynen Jaguar'ınkiler gibiydi. Etin koparılmadığı noktalarda vücudu sağlayan sayısız derin, çiftli, düzgün diş izleri vardı. Yukarıdan gelen yeni bir feryat duyuldu ve bunu yere düşen yeni bir et yığını izledi. Şah hemen geriye sıçradı. Yılanın hemen yanına helikopter pistine büyük kızıl kahve bir kürk yığını düşmüştü. Şah bunun hangi hayvan olduğunu tam olarak kestiremiyordu. Ama ölü olduğu açıktı. Düşmesiyle birlikte çarpmanın etkisiyle karın kısmı patlamış, iç organları ve kan patıları beton piste dağılmıştı. Şah tüfeğini doğrulttu ve ağaçlarda pusuya yatmış olası vahşi hayvanı araştırdım. Bu canavar her neyse geri dönmüştü ve şimdi onun varlığından da haberdardı. En kötüsü de canavarın iki leşinin yemeğinin yanındaydı. Yaratık onları geri isteyecekti. Bundan emindi. Şah geriye doğru bir adım attı ve birden çizmesinin yumuşak bir şeye girdiğini hissetti. Dönüp baktığında iç organlarda bir tuhaflık olduğunu fark etti. Bunlar bağırsak ya da diğer iç organlar değil, yalnızca parça parça et yığınlarıydı. Hayvana biraz daha yaklaşan Şah, yaratığın yalnızca midesinin patlamış olduğunu gördü. Hayvanın fıçıyı andıran gövdesinden etrafa saçılan etlerin kimi pullu, kimi tüylü, kimi ise tanınmayacak haldeydi. Ama hepsi karnının içindekiler, yani yedikleriydi. Şah midesinin ağzına geldiğini hissediyordu. Tüfeğinin namlusuyla iri bir köpek büyüğündeki hayvanı dürterek sırt üstü çevirdi. Ve onun ne olduğunu hemen anladı. Kapibara. Yeryüzünün yaşayan en büyük kemirgeni. Hayvanın biri altta, biri üstte iki büyük kesici dişi vardı. Geceki kıyımın ve o tuhaf yaraların açıklaması demek buydu. Canavar buydu. Kapibara. Şah daha otobür bir kemirgenin nasıl bütün bunları yapmış olabileceğini şaşkınlığı üzerinden atamadan kapibara aniden kasıldı. Yaklaşık 25 metre yukarıdan betonun üzerine düşen ve karnı patlayan yaratık hala yaşıyor olabilir miydi? Şah gördüğü hareketin yalnızca bir göz yanılması olup olmadığını anlamak için tüfeğin namlusuyla hayvanın başını dürttü. Reaksiyon aynı anda geldi. Hayvan bir çığlıkla o korkunç çenesini açtı ve öfkeyle tüfeğin namlusunu ısırarak dişlerinden birini kırdı. Şah bu ani güç gösterisinin şaşkınlığıyla geri sıçradı. Bu onu bir önceki geceden bu yana ürküten o feryat aynı tiz çığlıktı. Kemirgen başını yana çevirdi ve bu arada Şah'ın elindeki tüfeği de çekip aldı. Kapibara ağır gövdesini yerden kaldırmaya çalışırken Şah o anda aklına gelen tek şeyi yapıp kaçtı. Ardından şaşkınlık ve dehşet içinde Kapibara'nın yeniden bir çığlık atarak yerinden kalktığını ve onu izlediğini fark etti. Hayvanın iç organlarından bir kısmı ve kısmen hazmettiği kurbağalardan arta kalanlar hala açık karnından sarkıyor, hayvanla birlikte sürükleniyorlardı. Şah yanmış tesisin içinden koşarken hayvanı izini kaybettirmeyi umuyordu. Ama hayvan açık karnına rağmen şaşılacak derecede hızlıydı ve yorulmak nedir bilmiyordu. Şah arkasına dönüp bakmayı göze alamıyordu. Ama onu çok iyi duyuyordu. Hayvanın pençeleri tesisin sert yanmış tabakasında tıkırdıyordu. Çenesinin bir şeyleri ısırmak istercesine deli gibi açıp kapadığı, ürküten diş gıcırtıları duyuruyordu. Ve çığlığı ormanda güçlü bir siren gibi yankılanıyordu. O sırada aklına yeniden Atahualpa geldi. Onun mekkebi ve onun ekibine neler yaptığını anlatması. Belki buradaki hayvanlardaki diş izleri farklıydı ama sonuç aynıydı. Atahualpa mekkepten bahsederken onu aynen kapibara gibi saldırgan, vahşi ve barbar olarak tanımlamıştı. Şah'ın yüzü asıldı. Demek Atahualpa sonuçta gerçeği söylemişti. Keskin havayı solumaktan ciğerlerinin yanmaya başladığını hisseden Şah, kemirilmiş bir ceset olmak istemiyorsa bu avı bir an önce bitirmesi gerektiğini anlıyordu. 45'lerini çıkardı. Dizinin üzerine çöktü ve arkasını dönüp nişan aldı. Gördüğüm manzara karşısında bir an donup kaldı. Dev kemirgenin ağzından köpükler fışkırıyordu. Gözleri normalin çok ötesinde açılmış öylece kalmıştı. Gözünü bile kırpmadan ona bakıyordu. Dişleri sürekli zangırdıyordu. Aynen hiç son bulmayan akıl almaz hızda bir Morse kodlaması gibi. Sırtındaki tüyler tıpkı öfkeli bir köpeğinki gibi dimdikti. Ve gri küple kaplanmış bağırsakları attığı her adımla birlikte bacaklarına çarpıyordu. Hayvan 75 kiloluk bir vahşet yumağına dönüşmüştü. Kapibara üzerine doğru gelirken Şah ister istemez böyle bir canavarı yaratanın nasıl bir insan olabileceğini soruyordu kendine. Karşısındakinin ters giden bir genetik deneyinin sonucunda ortaya çıkan bir hilkat garibisi olduğunu anlıyordu. İyi de bu deneyin amacı neydi? Neden onu serbest bırakmışlardı? Nişan almak için 45'lerinin gözünden karşısındaki ölüm makinesine bakan Şah, onunla gözleri karşılaştığı anda bunun yanıtını buldu. Beni öldürmesi için diye düşündü. Ama henüz değil. Şah tetiğe basarak 45 kalibreli kurşunu doğruca kapibaranın gövdesine sapladı. Merminin girmesiyle birlikte hayvanın etleri neredeyse patladı. Dev kemirgen yere düştü. Küller arasında yuvarlandı. Şah ayağa kalkarak hayvana yaklaştı. Yeniden nişan aldı. Yaraları hızla iyileşiyordu. Hafifçe kapanan kapibara silkildi. Ve öncekinden çok daha büyük bir öfkeyle ağzından köpükler saçmaya başladı. Yaratık ayağa kalkamadan Şah yeniden nişan alarak Bu kez iki defa ardı ardına ateş etti ve canavarın kafasını lafaya çevirdi. Hayvan yana düştü ve hareketsiz kaldı. Şah derin bir soluk aldı. Ağzını bandanasıyla kapadı. Ölü yaratığın üzerine eğilerek başını salladı. 3.45 kaliblilik kurşun. 3. Bir tanesi değil kuyruksuz dev bir sıçanı, dört ayaklı yaratıkların çok büyük bir kısmını öldürmeye yeterliydi. Ama bunun için 3 tane gerekmişti. Hem de ikisi başına. O anda uzaktan gelen bir feryat sesi onu düşüncelerinden uzaklaştırdı. Bir kapibara daha mı? Yanıt yeni bir feryatla geldi. Hem de çok daha yakından. Ve bir üçüncüsü. Lanet olsun. Şah tüfeğinin hala boa yılanının yanında durduğunu belirten helikopter pistine koştu. Bir sonraki saatte sağ kalmak için o tüfeğe ihtiyacı vardı. Açıklık acı bir çığlıkla sarsıldı. 10 dakika boyunca sağ kalırsa kendini şanslı sayabilirdi. 17. Uca Yeli Bölgesi Peru. Şah bir zamanlar koridorların oluşturduğu labirentin zemininde attığı her adımla birlikte havaya kül bulutları yükseliyordu. Artık burası yüksek duvarların çevrelediği bir labirent değildi. Şah'ın hedefi belli ve netti. Helikopter pisti. M1 Grand tüfeği. Koridordan çıkarak çok daha düzgün ve kısa bir rota izledi. Yıkık duvarın üstünden atlayarak en kısa yoldan labirente geçti ve helikopter pistine bir başka kapibarayla aynı anda vardı. Şah hemen midesi üzeri yere yattı. Siyah tişörtü ve siyah pantolonun yoğun kül örtüsünün içinde onu yeterince koruyacağı inancındaydı. Havadaki bunca pis koku arasında yaratığın onun kokusunu ayırt edebileceğini sanmıyordu. Bu kapibara öncekinden daha küçüktü. Ama çok daha çevik ve hızlıydı. Sağı solu koklayarak deliler gibi enkazın arasında dolandı. Bu arada bir yandan köpükler saçarken bir yandan da sürekli olarak çılgına dönmüş büyük bir Hint domuzu gibi dişlerini gıcırdatıyordu. Uzaktan gelen feryat sesleri Şah'a bu türde başka örneklerin de yolda olduğunu gösteriyordu. Hepsiyle birden karşılaşmaya gözü alması olanaksızdı. Burada yatıp onların kendisini bulmasını beklemekse ona yakışacak bir oyun şekli değildi. Şah yavaşça tüfeğiyle nişan aldı. 8 atış. Hata şansı yoktu. Tüfeğin patlama sesi ormanda yankılandı. Kapibara yapraklarla kaplı zemine yığıldı ve saras krizine tutulmuşçasına debelendi. Yeniden ayağa kalktığında delirmişçesine kendi etrafında dönmeye başladı. Sonra birden durup gözlerini şaha dikti ve ardından bir çığlıkla şahın üzerine atıldı. Lanet olsun. Şah iki kez daha ateş etti. Her ikisi de hedefi şaştı. Kapibara harabinin dış duvarının üzerinden kolayca atlayarak şaha doğru ilerledi. Şah iki kez daha ateş etti. Dev kemirgen düştü. Yerde kasıldı ama yeniden ayağa kalktı. Küçük kalibreli kurşun yayılıp genişlemeden vücudunu delip geçiyordu. 45 kalibreli kurşunun yaptığını yapmıyordu. Sonuçta verdiği zarar da minimal düzeyde oluyordu. Canavar 10 metre kadar yaklaştığında Şah güçlü bir çat sesi duyulana kadar aralıksız tetiğe bastı. Emniyet mandalı açıldı ve yenisiyle değiştirmek üzere kullanılmış şarjör boşa çıktı. Ne yazık ki Şah'ın başka şarjörü yoktu. Ve de zamanı. Kapibara havadan üzerine doğru atıldı. Ağzı açıktı. 5 santim genişliğindeki kesici dişleri Şah'ın kafatasına saplanmaya hazırdı. Şah bıçağını çıkardı ve kapibara tam ona ulaştığı anda hayvana sapladı. Bıçak hayvanın sırtına saplandı. Hayvan helikopter pistine devrilirken bıçağın sivri ucu oradaki çatlağa saplanarak hayvanı oraya çiviledi. Şah sırt üstü devrilirken ellerinden destek alarak derin derin soluklandı. O anda sağında bir çığlık duydu ve ardından parlayan iki diş gördü. 45 kalibrelikten tek bir atış. Bu kez kafasız kalan yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki kemirgen kucağına düşerken Şah tepeden tırnağa adeta kanla yıkandı. Hayvanı üzerinden itti. Ayağı fırladı ve çevrede başka saldırgan olup olmadığına baktı. Açıklığın diğer ucundan 3 kemirgen ona doğru geliyordu. Şah şarjörü kontrol etti. 3 kurşun. O anda tam ayağının dibindeki bir feryatla yerinden sıçradı. Helikopter pistine çivilenmiş olan kapibara titreşiyor, vücudunu bıçaktan kurtarmaya çalışırken gövdesinden kan boşalıyordu. Kendisini neredeyse ikiye ayırmıştı ama bıçağın çevresinde açılan yara hemen yine iyileşiyordu. Şah 45 kalibrelik tabancanın namlusunu hayvanın başına dayayıp ateş etti. Kafa dağıldı ve vücuttaki seyirme tamamen durdu. Şah tek şansının kaçmak olduğunu biliyordu. Zihninde kapibaralar hakkındaki bilgileri toparlamaya çalıştı. Bu hayvanlar hem suda hem karada yaşayabiliyorlardı. Ölü kemirgenin ayaklarına bakması da bu bilgisini doğrulamasına yeterli oldu. Bu durumda nehir seçenek değildi. Bildiği kadarıyla bu hayvanlar ağaca tırmanamazlardı. Ama ilk karşılaştığı hayvan ağaçtan düşmüştü. Belki de öfkeden delirmiş bir haldeyken kendini kaybedip ağaca tırmanmış, daldaki boğa yılanını yakalayacak kadar hareket edebilmişti. Ama sonuçta düşmüştü işte. Bu durumda tek şansı ağaçların tepesi, yaprakların arası olabilirdi. Şah etrafta çıkabileceği bir ağaç ararken kaşlarını çattı. Gizli tesis için uygun bir yer oluşturmak amacıyla ağaçların alt kısımlarındaki dallar ve sürüngenler tamamen kesilmişti. Bu arada diğer üç kapibara tesisin hudutlarına ulaşmıştı. Ağızlarından köpükler saçarak öne geçmek için birbirleriyle itişip kakışıyor, birbirlerini ısırıyor, ava ilk ulaşan olmak için çabalıyorlardı. Şaha ulaşmaları an meselesiydi artık. Şah tabancasını kılıfına soktu. Bıçağın sapını sıkıca kavradı ve helikopter pistindeki çatlaktan dışarı çekti. Sonra bıçağı iki eliyle birden kavrayıp havaya sıçradı. Bıçağı yüksek diz bir ağaç gövdesinin yukarı kısmına sapladı. Tam geri helikopter pistine düşeceği anda kollarıyla ağacın gövdesini kavramaya başardı ve bıçağın sapını tuttu. Sonra bir kolunu ağaca sararak kendini güvene aldıktan sonra bir eliyle bıçağı yerinden çıkardı ve yeniden yukarı doğru sapladı. Sonra kendini yukarı çekti. Bu hareketi üç kez daha tekrarladı. Kavra, sapla, yukarı çek. Sonra durumunu kontrol edebilmek için bir an durdu. Ancak daha aşağı bakma fırsatı bulamadan ağaç şiddetli bir darbeyle sarsıldı. Bir kapibara sırt üstü ormanın zeminine düşmüş, çaresizlik içinde çırpanıyordu. İkincisi şaha doğru sıçradı ve tüm hızıyla onun ayaklarının dibine, ağaca çarpıp düştü. Üçüncüsü atlamaya hazırlanırken şah bıçağını çekerek bir kademe daha yukarı sapladı. Üçüncü kemirgen de ağaca çarptı ve tutunabildi. Perdeli pençeleri akıl almaz bir şekilde delicesine bir güçle ağacı kavramıştı. Yaratığın yukarı doğru hareketlendiğini gören şahın gözleri fal taşı gibi açıldı. Ağacın gövdesini bırakarak yalnızca bıçağına sapına asıldı. Belki böylece düşme riskini göze almış oluyordu ama böylesine kolay bir hedefi kaçıramazdı. 45 kalibrelik tabancasını çıkardı ve aşağı ateş etti. Kapibaranın yüzünün yarısı ağacın gövdesini yapışacak şekilde dağıldı. Ama hemen yeniden oluşum başladı. Şah yeniden tetiğe bastı. Bu kez mermi hedefine ulaşmıştı. Ama şah da son kurşununu harcamıştı. Tabancasını aşağı atıp tırmanmayı sürdürdü. Kalın ip iki kapibara ağacı pençeleriyle kavramayı başarmıştı. Aynen şahın bıçağını kullandığı gibi onlar da dişlerini kullanıyorlardı. Sapla yukarı çek, sapla yukarı çek. Üst süren kapibaraların dişlerinden ve pençelerinden çıkan sesler şaha onların nasıl bir çaba içinde olduklarını gösteriyordu. Aşağı bakmadı. Yetiştiklerini görmek bilmek istemiyordu. Bir an önce yukarı yeşil yaprakların arasına ulaşmaya yoğunlaştı. Yerden yaklaşık 30 metre kadar yüksekte ilk dala ulaştığında mola verip kendini o dalın üzerine çekti. Bıçağı kılıfına koyduktan sonra aşağı baktı. Kapibaralar 1,5 metre kadar aşağıdaydılar. Şah yapraklı dalların arasında izlenecek en iyi yolu bulmak için etrafına bakınırken sanki büyük bir bulut güneşin önünü kapladı. Ağaç kubbenin üzerine büyük bir gölge çöktü ve bu gölge giderek büyüdü, koyulaştı, karardı. Şah başını eğerek büzüştü. Gökyüzünden bir şeyin düştüğünü biliyordu. Bu nesne her neyse dalları çatırdatarak ağacın tepesine düştü. Yaprakları hışırdattı. Bir an için afallayan kapibaralar durakladılar. Bu gürültü yüksek tonda bir konuşma sesi izledi. Vezir aşağıdayım ama ağaçta, tamam. Şah yukarı baktığında kendini yapraklara takılan paraşütünden kurtarmaya çalışan kaleyi gördü. Boynundaki mikrofonla vezirle konuşuyordu kale. Kale! Kale bir an için geriye sıçradı. Neredeyse ağaçtan düşüyordu. Ah! İki adamın bakışları karşılaştı. Şah! Ne? Ha? Diye söze giren kale aynı anda şahın ayağını kapmaya çalışan köpükler saçan kapibarayı gördü. Kalenin ayaklı bir cephanelik olarak dolaştığını çok iyi bilen şah arkadaşına seslendi. Silaha ihtiyacım var. Kale hemen sırtındaki otomatik saldırı tüfeğini şaha fırlattı. Şah silah eline değdiği anda emniyetini açıp en yakındaki kapibaraya nişan aldı ve tetiğe bastı. O anda kan ağaçtan aşağı yağmur gibi yağdı ve ormanın zeminini kırmızıya boyadı. Ama yaraları bir yandan iyileşen kapibara yaylım ateşine rağmen ilerlemeye gayret ediyordu. Şah hedefi ayarlayarak hayvanın bacaklarını ateş etti ve bacaklarını kopardı. Hayvan ormanın zeminine düşerken onu ikincisi yine bacaksız olarak izledi. Bacakları yeniden oluşmaya başlayan iki kapibara ormanın zeminde debeleniyordu. Şah nişan alıp orta parmağıyla ikinci tetiğe bastı. Silah bir an sarsıldı ve bir an sonra 40 milimetre çapında bir roket hızla havaya yarıp yere çarptı. Kapibaralar büyük bir ateş topunun içinde yok oldular. Patlamanın etkisiyle ağaçlar köklerinden sarsallandı. Kale ve Şah'ın bulunduğu ağacın dalları bir o yana bir bu yana gidip geldi. Her ikisi de tehlike geçene dek ağaca sımsıkı tutundular. Destek gücü ve yeniden silahlanan Şah'ın kendine güveni geri dönmüştü. Göremediği halde ekibinin geri kalan kısmının yakınlarda ağaçların arasında olduklarını biliyordu. Herkese söyle ağaçta kalsınlar diye seslendi kaleye. Hint domuzuna benzeyen ne görürlerse hemen ateş edip vursunlar. Kale mesajı iletti ve sonra kendini ağacın gövdesinden kurtararak hafifçe aşağı kaydı. Henüz paraşütünden tam olarak kurtulamamıştı. Kayışları birden bir hızla çekerek döndü. Aynı anda ağacın dalına takılmış bir cesedin boş gözleriyle yüz yüze geldi. İrkilip geri sıçradıysa da aynı anda kendini toparlayarak yutkundu. Bu dostum mu Şah? Şah dallara basarak kalenin yanına çıktı. Ne buldun? Kale geri çekilerek genç adamın cesedinin ortaya çıkmasını sağladı. Adamın tişörtünün önü yırtılmış ve midesi parçalanmış, iç organları boşaltılmıştı. Cesedin geriye kalan kısmı ise diş izleriyle doluydu. Şah kalenin yanına geçerek cesedi inceledi. Cebinde bir kimlik buldu, kaleye uzattı. Hiç Manifiyot Genetik diye bir yer duymuş muydun? Kale başını sallayarak kimliğe bastı. Seth Lloyd, teknik destek, bilgisayar arızalarıyla uğraşan biri nasıl olur da bir ağacın tepesinde psikopat bir fareye yem olabilir ki? Şah adamın tişörtünden geriye kalan parçaların arasında bir şişlik fark etti. Elini sokarak kabarıklığa neden olan nesneyi aldı. Bir taşınabilir bellek. Belki bunun yanıtını bunda bulabiliriz. Ya da bir sürü porno. O anda ağaçların tepesinde bir patlama sesi yankılandı. Şah bunun keskin bir nişancı mervisi olduğunu hemen anladı. Kale mikrofondaki sesi dinledi. At senin Hint domuzlarından birini haklamış. Söyle ona kafasını dağıtsın. Kalenin mesajı iletmesinin hemen ardından orman ikinci bir patlamayla adeta sarsıldı. Birkaç dakika sonra ağır ağır balta girmemiş ormanın doğal sesleri duyulmaya başladı. Süper yaratıkların sonuncusu da ölmüştü. Bir yıl içinde doğa bu yanmış tesiri geçirip kaplayacak ve gözlerden uzaklaştıracaktı. Ve artık tesisin varlığını ya da kapibaralarının yaptığı katliamı anımsatan hiçbir şey kalmayacaktı. Tesisin ve neden olduğu olayların tek kanıtı Şah'ın avucunun içindeydi. Ölmüş bir teknik destek elemanından alınan 8 GB'lık bir taşınabilir bellek. Kale, şimdi nereye patron diye sordu. Şah ona belleği uzattı. Kandan sırılsıklam olmuş pantolonun cebine koymak istememişti. Uygar dünyaya dönüyoruz.